Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahilayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Periskop izleyicileri hemen aşağıdan, ben de Twitter'dan çağırayım herkesi. Gelin buradayız, hazırız, başladık diye. Şimdi bugün yayının başında size bir kere şunu söyleyeyim. Bilmediğiniz bir şey duymayacaksınız. Ama bilmediğiniz şeyleri niye duyacağınızı duyacaksınız. Karışık mı oldu? Hiç karışık değil aslında. Dün tahmin ettiğimiz gibi bir insan hakları paketi son derece fos bir şekilde açıklandı dün. Neden fos? Bugün iktidar gazetelerinden ikinci bölümde göstereceğim gazetenin yayının. Orada bakarsanız eğer acayip anlatıyorlar. Yani müthiş şeyler olmuş. Biz anlamadık büyük ihtimalle. Ekranın başında böyle boş boş baktığımız için algılayamadık, anlam veremedik ama acayip şeyler olmuş aslında. Bilmem kaç başlıkta, bilmem kaç maddenin içinde, bilmem kaç milyon insanı ilgilendirecek şekilde Türkiye'nin yeni insan hakları eylem planı açıklanmış. Öyle bir şey ki bu bir çeşit balkon konuşmasına dönmüş. Ben sonradan baktım, ruh sağlığımı korumak için artık böyle "ey" diye bağırdığı zaman biri hiç takılmıyorum yani gerçekten. Hayatımda yok böyle şeyler. Sonrasında bakıyorum haber amaçlı. Gece toparlama için bakarken herkesin aklında aynı şeyin olduğunu gördüm 3 aşağı 5 yukarı. Ya bugün yayının başlığında olduğu gibi bizde vardı ya, niye zahmet ettiniz ki? Biz bunu biliyoruz. Ama bizim bildiğimizi bugün Türkiye'de yaşanan örneklerin yanında aslında AKP'nin 20 yıl önceki vaatleriyle karşılaştıralım istedim bugün. Hani hep söylüyorum ya, ya arşiv pis bir şey. Çok boktan bir şey arşiv. Çünkü karşınıza çıkarttıkları zaman kaçacağınız yer kalmıyor. Adınızın ne olduğunun bir önemi yok. İsterseniz Devlet Bahçeli olsun mesela. Bundan daha 5 sene öncesine kadar Türkiye'de başkanlığın getirilmeyeceğini, Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmayacağını, AKP'nin usulsüz, hukuksuz uygulamalarını falan anlatın. Ondan sonra 180 derece dönün, bambaşka bir şey anlatın, hikaye anlatın ve bugün geldiğiniz konuma gelin. Artık AKP ve MHP kendilerine ayrılan sürenin sonuna geliyorlar birliktelikleri anlamında. Bu ilişkinin daha fazla sürme şansı yok. Çünkü bir yandan MHP ittiriyor, bir yandan AKP'nin işini zorlaştırıyor. Bilinçli yapıyor Devlet Bahçeli bunu. Siyaset anlayışı bunun üzerine kuruludur. Çünkü geçmişten de baktığımızda gördüğümüz gibi. İsterseniz Devlet Bahçeli olun, isterseniz ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diyerek ortaya çıkmış olun. 2009'da açılım politikasıyla başlayıp, burada size birazdan göstereceğim, partinin kendi İlkeler kitabının içine bir takım şeyler yerleştirmiş olun. Yazılmış, yeniden tanımlanmış bir yeni düsturla aslında siyaset arenasına çıkmış olun. Bugün geldiğiniz yerle karşılaştırılsın. Her şey, ama her şey aslında bu partinin tarihi içinde küçücük bir zerre bile olamayacak bir grup başkan vekilinin sözleriyle yerle yeksan olmaktan kaçamıyor. Dün AKP'nin pala bıyıklı milletvekili, biliyorsunuz, kaytan bıyıklarıyla çıkıyor ekrana. Biz daha önce onun kaytan bıyıksız halini cemaat savunuculuğu içinde de görmüştük. Hani bu gizli saklı bir bilgi falan değil. İnternet üzerinden siz de o videosunu bulabilirsiniz. Harbi ordu evin içinde, önünde, içerideki askerleri almak üzere, teslim etmek üzere, işte Zekeriya Öz'ün başlarında olduğu bir grup, sonradan ayakları kıçına vurarak yurt dışına kaçan cemaatçi savcının peşinde, onların eteğinde gezen bir insan bugün öyle bir açıklama yaptı ki aslında bütün konuşacaklarımız onun cümlesinin içinde eriyip gidiyor. Dedi ki biz HDP'yi hukuken de fiilen de kapatacağız. Bakın bu açıklama neresinden tutarsanız tutun, isterseniz Türkiye'nin hani kabaca 60 senelik demokrasi tarihinin içinde bir yere koymaya çalışın. İsterseniz bağımsız tutun, AKP'nin iktidara geldiği 2002'den sayarak 19 senelik bölümün içine yerleştirin. İsterseniz dünya tarihi içinde ufacık bir nokta, okyanusta bir damla değil diyerek içine koyun. Nereden tutarsanız tutun, elinizde kalmaya mahkum bir açıklama. Ama bilinçsiz yapılmış bir açıklama değil. Bizim de bugün zaten üzerinde konuşmamız gereken hikaye bu. Artık tek bir AKP'den bahsetme şansımız yok. Hiçbirimizin. Ne demek bu? Bu şu demek. İlk gününden beri savunduğum, söylediğim, benim de burada sizlere defalarca anlattığım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek bir iradesi vardır. O iradenin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır sözü. Artık sallanmaya başladı. Neden? Bu Erdoğan'ın gücünü kaybetmesi anlamında değil. Erdoğan'ın gücünün artık kitlelerin beraber yürümesi için onlara sunabileceği imkanları daraltması nedeniyle. Karışık oldu, farkındayım ama yayın boyunca açıklayacağım, anlayacaksınız, merak etmeyin. 2003 yılında, yani 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra, hemen iktidara gelindikten sonra, biliyorsunuz defalarca konuştuk, üzerinde tekrar durmaya gerek yok. Erdoğan o dönemde milletvekili değil, sonradan işte yasağı kaldırılıyor, milletvekili oluyor falan filan geliyor. İktidarı 16 Kasım'da, 2002 yılında ilk AKP kabinesini kuran Abdullah Gül'den devralıyor ve o günden sonra oturunca iktidarın başına bir daha kesinlikle oynamıyor yerinde. Bunu hepimiz biliyoruz. Kimler geliyor, kimler gidiyor. Partinin beraber kurulduğu insanlar. Çok ağır, deve dişi gibi adamlar. Abdüllatif Şener mesela gidiyor. Ertuğrul Yalçınbay'a gidiyor ki başbakan yardımcılığı döneminde hareketlenip kardeşim tımarınızla benim bir işim var, atınızı da teslim edeyim diyerek gidiyor üstelik. Ama bunun yapılmasıyla kalmıyor. Parti acayip bir dönüşüm yaşamaya başlıyor. Bazılarına göre kendi kabuğunu kırarak içinden AKP'nin asıl gerçek çekirdeğini çıkartma süreci bu. Bazıları bunu şöyle değerlendiriyor. Dünyaya şirin görünmek amaçlı oluşturulan süre doldu. Bu saatten sonra AKP kendi kimliğiyle devam edecek. İstediğiniz yerinden tutabilirsiniz. Çok fark etmez. Ama tam o dönemde, daha sonrasında bu partide başbakan yardımcılığı görevine de gelecek. AKP'nin doğruya doğru hakkını da teslim etmek lazım. Hani demokrasi, siyaset, siyaset teorisi falan konuşulacaksa bunu konuşmaya yetkin 2-3 insanından bir tanesidir. Yalçın Akdoğan bir kitap yazıyor. Şimdi bu kitabın bir önemi var. Ben daha önce gösterdim bu kitabı size. Adı Muhafazakar Demokrasi. Doktor Yalçın Akdoğan diye yazıyor. 2003 yılında yazılıyor bu kitap. Kitabın ön sözünü Tayyip Erdoğan yazıyor. Ya gülme kardeşim, bir şey anlatıyorum. Gülme. Tamam, kitabı yazan akademisyen, ön sözünü Tayyip Erdoğan yazıyor. Ama ön sözü yazarken beni çok ilgilendiren acayip cümleler kullanıyor. Mesela diyor ki bunların içinde. AK Parti muhafazakar demokrasi anlayışıyla, muhafazakar demokrasi ne? Kitap zaten onu anlatmak üzere kurgulanmış bir kitap. Türk siyasetinin bugünü ve yarınında ülke ve milli menfaatleri çerçevesinde belirleyici olma gayretindedir. Teoriyle pratiğin bir arada... Ya gülme bir dakika ya. Belirleyici olma gayretindedir. Teoriyle pratiğin bir arada sürdürülebilmesi meşruiyet zeminini yitirmemek ve siyasi eksenden sapmamak açısından önemlidir. Tutarlı bir siyaset... Ama böyle gülersen okuyamam ki ben bunu. Tutarlı bir siyaset öncelikle partinin siyasal söylemi ve felsefesiyle eylemlerinin örtüşmesini gerektirmektedir. Cümleyi bir daha okuyalım. Tutarlı bir siyaset öncelikle partinin siyasal söylemi ve felsefesiyle eylemlerinin örtüşmesini gerektirmektedir. Halkımızın değer ve beklentilerini siyasal alana taşıyan partimiz, siyasal düşüncemize uygun politikalar üretmenin önemine inanmaktadır. Bu çalışma bu amaçla hazırlanmış ve kamuoyunun katkılarına açılmıştır. Bakın saçmalık buradan başlıyor zaten. Kamuoyunun katkılarına açılmıştır dediği kitap bitmiş bir kitap. Nasıl katkıda bulunacağız mesela buna? Aldıktan sonra sayfasını mı kıvıracağız? Hani yukarıda bir yere mi koyacağız? Aşağıda bir yere mi oturtacağız kütüphanede? Bizim buna katkımız ne olabilir ki? Üzerinde tartışmak. Doğru. Şimdi bunun içinde farklı başlıklar var. Bir muhafazakar... Yani kendini muhafazakar olarak tanımlayan, ki biliyorsunuz uluslararası siyaset teorisi içinde, evrensel siyaset teorisi içinde bunu konuşacak olursak, bu mesela İngiliz muhafazakarlığıyla aynı yere oturan, hani o konservatif denilen bakış açısına sahip bir muhafazakarlıktan bahsetmediğini hepimiz biliyoruz. Burada anlatılan muhafazakarlıktan anlatılan şey, o dönemde 2003 yılında kitleleri korkutmamak üzere doğrudan söylenmeyen dindarlık. Yani bu dindar demokrasiyi anlatıyor aslında. Olabilir mi? Vallahi bence olamaz. Örnekleri de, yeryüzündeki örnekleri de olamayacağını gösteriyor ama en azından bir iddiadır kardeşim. Yapılabileceğini söylüyor adam. O zaman bize düşen ne? Bize düşen burada yazılanları anlayabilmek ve anlatabilmek. Bunu nasıl yapacağız? Ne diyeceğiz mesela bunu yaparken biz? Hep beraber diyeceğiz ki o zaman içindekilere bakalım kitabın ya. Öyle ya, yani adamlar bir şey yazmış. Partinin genel başkanı ön söz... Ya ne olur gülme şunu söylediğim zaman ya. Yazmış işte. Ön söz yazmış. Madem ki bu yazılmış, muhafazakar demokrasinin tanımından hareketle bizim hayatımızda ne vaat ettiğini görmemiz gerekiyor bizim, değil mi? 2003, yani 18 sene önce kitabını yazmış. Neyin? Dün açıklanan insan hakları eylem planı var ya, onun. Bizde vardı, niye zahmet ettiniz dediğim bu. Şu mavi kitap elimde gördüğünüz. Ama bak diyor ki Yalçın Akdoğan'ın ithaf bölümünde, daha kitabın içine geçmedik. İthaf bölümünde bu arada muhafazakar demokrasinin kavramsallaştırılmasına katkıda bulunan ve bu çalışmaya teorik desteğini eksik etmeyen Adana milletvekili Ömer Çelik'e evet doğru, değerli yazar Taha Akyol'a ve Türker Yörükçüoğlu'na teşekkür ederim. Yani kitap zaten katkıya açılmış, birileri de katkıda bulunmuş kitaba. Yani Ömer Çelik de biliyor kitabı. Hemen bakıyoruz. Şimdi dün iş taze olduğu için hani izler son derece taze. O zaman bizim gitmemiz gereken yer nedir? Biz insan haklarını düşünmek zorundayız değil mi? O zaman bunun içinde insan hakları diye bir başlık var mı diye bakıyoruz. Aa var. Var. İnsan hakları başlığı var 97. sayfasında. Hemen açıyoruz kitabın insan hakları bölümünü. Öyle ya, bizde var kardeşim. 18 sene önce getirip koymuşsun işte. Ben de bir AKP muhabiri olarak kitabı almışım. Ne diyor abi bu adam? Bir şey anlatacak o zaman bu. Yani yerliler bize bir şey anlatmaya çalışıyor. O zaman dinleyelim. İnsan hakları kişilerin doğuştan edindikleri vazgeçilmez ve devredilmez haklardır. Doğru. Bu hakları kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bir, yaşama hakkı ve can güvenliği. İki, düşünce özgürlüğü. Son derece güzel. Çok doğru bir noktaya temas ediyor. Şimdi burada yaşam hakkı ve can güvenliği diye düşününce Türkiye'de iki ayrı açıdan bu meseleyi değerlendirmek lazım. Ve son 20 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla geçtiği için kabaca 20 diyorum. Kabaca 20 diyorum. Ben bu arada başlıksız yayın yapmıyorum. YouTube'da başlık yazdım ama YouTube'da bir sıkıntı var. Yayını izliyorsunuz, sonra başlığını yerleştireceğim. Sildi yazdığım her şeyi. Merak etmeyin, o yerleşecek oraya. Yaşam hakkının içinde bir, Türkiye'de özellikle İş kazası olarak adlandırılan ama sermaye gruplarının güçlendirilmesi için bir takım güvenlik önlemlerinin göz ardı edilebileceği gelişmelerle yaşanan katliamlar var. Örnek Soma katliamı mesela. Örnek tren kazaları, tren katliamları. Bütün bunları yaşadık biz tek tek, değil mi? Mesela burada insanların can güvenliği göz ardı edildi ama daha bundan 3 hafta önce Soma'da artık tutuklu hiç kimse kalmadı. Hepsi bitti. Oysa bizde muhafazakar demokrasinin bize vaat ettiği şey insan hakları içinde yaşama hakkımız. En temel hak, hep konuşuyoruz ya, olmazsa diğerlerinin manası yok. Yaşayamadığın zaman bir şeye yaramıyor. Bir anlamı olmuyor yani onun. Can güvenliği bölümü de mesela burada demin söylediğim yaşam hakkının ikinci koridorunda aslında düşünülebilir. Özellikle erkek şiddet sonucunda oluşan kadın ölümleriyle, kadın cinayetleriyle. Bence kadın cinayetleri değil, erkek cinayetleri demek lazım ona. Erkekler çünkü öldürenler. Burada ortaya çıkan şey aslında devletin buna ne kadar kör ve sağır yaklaştı. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir takım kampanyalar düzenlemek, panik butonları dağıtmak. Bütün bunlar çare değil. Çünkü biz hepimiz çok net şekilde gördük ki bunun yapılabilmesi için devletin ciddiyetle yaklaşması gerekiyor önce bu işe. Yani insanların elindeki o panik düğmesine basmasıyla çözülmüyor iş. Yoksa var o. Dağıtılıyor. Teori dersen bizim için son derece sağlam. Biz pratikte dökülüyoruz. Çünkü devlet inanmıyor buna. Yani karakollardaki bütün amirleri Hulusi Kentmen zanneden bir kafayla yaklaşan, kocandır, döver de sever de, kapını kapattıktan sonra dört duvarın arasındaki huzur önemlidir bakışıyla, insanları tekrar katillerine teslim eden bir anlayış, bugün günde en az bir kadının öldürüldüğü bir ülke içinde yaşamamızı getiriyor bizim. Yani insan haklarının birinci bölümünde büyük çuvallıyoruz biz. Düşünce özgürlüğü bölümü var ki, asıl üzerinde konuşacağımız hikaye bu. Yayının başını hatırlayın. Yani Cahit Özkan'ın sözünü hatırlayın. Normalde benim şunu söylemem lazımdı. Ya Cahit Özkan böyle dedi. Bu yayını yapmayalım ya. Çok saçma. Yani birbirimize de saygısızlık yapmayalım. Hakikaten çok anlamsız çünkü. Partinin grup başkan vekili, sıradan dümbür, aşağı dümbürdeş milletvekili değil ki bu adam. Partinin milletvekili, Denizli milletvekili ama grup başkan vekili aynı zamanda. Ne demektir grup başkan vekili? Hani başka bir vesileyle anlatmıştım ya. Partilerin grup kurma sayıları vardır. Eskiden 20 milletvekiliyle bu grup kurulabiliyordu. 20'den fazla milletvekili olan parti grubunu kuruyordu. O grubu kurduktan sonra da grubun meclis içinde işleyişini yönetmek, her zaman genel başkan bunu yapamaz çünkü, yönetmek üzere bir grup başkanı, Eğer olmuyorsa, ki genelde çok tercih edilen bir şey değildir o, grup başkan vekilleri seçilir ki işleyişi mecliste onlar yürütür. Yani AKP'nin meclisteki sorumlularından bir tanesidir Cahit Özkan. Sıradan bir adam değildir. HDP'yi fiilen de hukuken de kapatacağız diyen adam çıkıp şunu söyleyemez yani. Görüşleri AKP adına Ömer Çelik, bu kitaba katkıda bulunan, muhafazakar demokrasinin kitabı yazılsın diye uğraşan müthiş siyaset teorisyen Ömer Çelik şunu söyleyemez mesela. Görüşleri kendini bağlar diyemez. Onun görüşü bal gibi, buz gibi, boru gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bağlar. Ama buradaki düşünce özgürlüğü hepimiz için tanıma biraz daha açık olmak zorunda. Demokrasilerde bütün düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi genel geçer bir kuraldır. Hiçbir düşünce, bak bir daha söylüyorum. Kitabımızın adı Muhafazakar Demokrasi. Yazan Doktor Yalçın Akdoğan, ön sözü, ya arkadaşım gülme gözünü seveyim ya, yazmış işte Tayyip Erdoğan. Hiçbir düşünce suç kapsamına alınamaz. Efendim? Hiçbir düşünce suç kapsamına alınamaz. Sayfa 98, sondan 4. cümle. Hiçbir diyorsun. Kesin mi? Kitabını yazdık ya. Biz bu işin kitabını yazdık kardeşim. Şiddete ve eyleme çağrıda bulunmayan bütün düşünceler, nedenli farklı ve aykırı özellik taşırlarsa taşısınlar, serbestçe ifade edilebilme olanağına sahip olmalıdırlar. Güzel. Mesela bundan daha 10 gün önce, İstanbul'da, Fatih Meydanı'nda son derece utanç verici bir şekilde, gerçekten son derece utanç verici bir şekilde Türkiye'nin saygın akademisyenlerinin yürüyerek bir bildiri okumaları engellendi. Yani buradan bakacak olursak şiddete ve eyleme çağrıda bulunmayan diyor. Böyle bir şey yoktu. İnsanlar sadece neden rahatsız olduklarını anlatmaya çalışıyorlardı. Polis engelledi yürüyüşlerini ve konuşmalarını. Mesela aynı anda İstanbul Üniversitesi'nin önünde aralarında 1-2 saatlik farkla bir grup öğrencinin buluşması biber gazı, copla ve dayak atılarak engellendi. Bir grup öğrencinin orada toplanmasına polis sessiz kaldı. Yani üstelik ikincisinde asıl çok ciddi şekilde eylem çağrısı vardı mesela. Bitmedi. Yalçın Akdoğan yazıyor. 3. Örgütlenme özgürlüğü. Demokratik toplumlar örgütlü toplumlardır. Çok doğru. Demokrasilerde yurttaş bireyler çeşitli düzeylerde örgütlenerek kendilerini ifade ederler. Sivil toplum bir bakıma politik toplumun örgütlü gücünü bir başka düzeyde örgütlenmiş güçlerle dengeleyen bir çoğulcu yapının adıdır. Konuştuğunuz Türkçe olmamış. Oturun 3 ama ne anlatmaya çalıştığınızı anladım. Yani sivil toplumun tanımını yaparken aslında bir denge mekanizmasından bahsediyorsunuz. Onu sonra konuşursunuz. Çok önemli değil o. Demokratik toplumlar örgütlü toplumlardır diyorsunuz ya. Bu ülkede biz bugün ayın 3'ü, 8 gün sonra tam 1 yıl süredir ilk ölümlü Covid-19 vakasının konuşulduğu dönemi yaşıyor olacağız. 1 yıl dolmuş olacak. Ve bu 1 yıl boyunca bizler hekimiz, yemin ettik, hastamızla gerçek dışında hiçbir şey paylaşmayacağız. Hastalarımıza gerçeği söyleyeceğiz diyerek canlarını ortaya koyan 380 civarında sağlık çalışanının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir sürece rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen tabiplerin, hekimlerin, örgütlerini, Türk Tabipleri Birliği'ni defalarca terörist olmakla suçlayan, onların üyelerini açıkça halkın önüne birer hedef olarak atan ve bakın bunlar teröristtir, bu işi baltalayanlar bunlardır diye yapanlar, bu iktidarı kuranlar değil. Muhafazakar demokratlar değil yani onlar. Onlar başkaları. Kimler olduğunu bilmiyorum. Dünkü açıklamalara bakacak olursanız mesela o konuda bir adım atılmayacak. Neden? Çünkü sorsalarınız diyecekler ki biz zaten öyle yapıyoruz. Kitabı var kardeşimin. 2003 yılında Yalçın Akdoğan yazdı. Hatta şahsım da. Gözünü seveyim gülmeye. Hatta şahsım da ön söz yazdı bana. Biz Türk Tabipleri Birliği'nin halkın önüne nasıl atıldığını biliyoruz. Bakın bunlar teröristtir diye. O insanların bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan küçücük kliniklerde, bazı polikliniklerde, sağlık ocaklarında nasıl saldırıya uğradığını, kolunun bacağının nasıl kırıldığını, kafatasının nasıl çatlatıldığını gördük değil mi hep beraber? Ama bu kitaba bakarsanız böyle bir şey olmaması lazım. Çünkü örgütlenme özgürlüğünden bahsederken demokratik toplumların örgütlü toplumlar olduğunu ve bireyin mutlaka örgütlenerek devlete karşı kendini koruyabileceğini söylüyor bu kitap. Doğrusu da bu. Bugüne kadar dünyanın bildiği de bu zaten. Ben bunu size iş olsun diye okumadım bu kitabı. Bu kitap sadece bir vesika olsun diye de burada değil. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Dün bize bunları anlatan kişinin kurduğu parti ve o partinin içindeki insanlar bu yaşananların ne olduğunu bilmeyecek kadar aptal insanlar değil. Hepsi çok iyi biliyorlar. Hepsi yaşananın ne olduğunun çok farkında. Haberleri var. İnsan haklarının ne olduğunu biliyorlar. Örgütlenme özgürlüğünün ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve o örgütlenme özgürlüğünün devlete karşı bireyin daha güçlü olabilmesi, hani hep söylüyorlar ya işlerine geldiği zaman insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket ediyoruz biz diye. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü gibi aynı yalanı söylüyorlar çünkü. Böyle bakıldığı zaman bu insanlar bunu bilmiyor falan değiller. Biz dün sadece ihtiyaç nedeniyle tekrar anlatılması gereken bir söyleve şahit olduk. O kadar. Başka bir şey değildi dün yapılan. Asıl sorunumuz şu. Bunların söylenmesinde bir sıkıntı yok. Bunları söyleyen insan söylediklerine inanmıyor. Bizim sıkıntımız bu. Eğer bunları söyleyen insan dün anlattıklarına, hani pek çok televizyon kanalının yayınlamasıyla birlikte insanların evlerinde takır takır söylediğini düşündüğü şeylere inanıyor olsaydı, o toplantının hemen ardından partisinin grup başkan vekilinin Türkiye'de 6 milyon oy almış, Türkiye'de en fazla oy alan 3. parti konumuna yükselmiş bir siyasal partinin kapatılmasıyla ilgili olarak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kanunlarımız böyle diyor çünkü. Bir siyasi parti kurulduğu zaman Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında dosyası açılır. Her zaman böyledir. O partiyle ilgili gelişmeler, şikayetler hepsi içinde biriktirilir zaten onun. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir dava açar. Anayasa Mahkemesi, eğer bir kapatma davası varsa Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla bu yargılamanın yapıldığı yer olur. Oysa bırakın insan haklarına inanmamayı, hukuka inanmayan bir insanın sözlerine Adalet ve Kalkınma Partisi seyirci kaldı dün. Cahit Özkan çıkıp dedi ki biz HDP'yi hukuken de fiilen de kapatacağız. 83 milyon bizimle beraber. Bir kere beni düş. Ben seninle beraber falan değilim. Yani seninle yan yana pisuarda durmam, öyle söyleyeyim. Ama daha ötesi var. Burada söylediğin şey eğer 83 milyon kişi ise Cahit Özkan, önce Yalçın Akdoğan'a çıkıp diyeceksin ki Yalçın Akdoğan sen yalancısın. Sonra diyeceksin ki efendim çok özür diliyorum, bunu aklımdan geçirmem bile hata, farkındayım. Çok sıkıntılı bir durum olacak ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan siz yalancısınız. Çünkü bu kitapta öyle yazmıyor onlar. Onlar öyle şeyler söylemiyorlar. Tam tersine senin söylediklerinin olamayacağını anlatıyorlar. Hukuki bir sistemin ancak hukuk kurallarıyla işleyebileceğini söylüyorlar. Ama Cahit Özkan böyle konuştuktan sonra Türkiye'de çok anlatılabilecek şey yok doğrusunu isterseniz. Adalet ve Kalkınma Partisi bir karar vermek zorunda. MHP'nin grup toplantısında CNN Türk'ün yayınlamadığı, yayınlayamadığı, yayınlattırılamadığı toplantıda anlattığı gibi HDP'nin neden kapatılması gerektiğini artık AKP'nin içindeki bir kanat götürüyor sadece. Çünkü o kanat, Cahit Özkan'ın da içinde bulunduğu kanat, kendi kişisel varlıklarını ancak oradan sürdürebileceklerini biliyorlar. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 18 sene önce anlatılan felsefesiyle, doğruysa, hani beyan esastır, doğru olduğunu tahmin ediyoruz, doğru olduğunu kabul ediyoruz bir ön kabul olarak, eğer doğruysa uyuşmuyorlar. Ama şimdi Erdoğan'ın bu söylediklerinin dışında bir cümlesine daha ihtiyacımız var bizim. Gerçi sizler de haklısınız. Çok zorlanılıyor o konularda ama mesela kalabalık parti kongreleri sorusu bile son derece zor yöneltilebiliyor Sağlık Bakanı'na. Ama Ömer Çelik'in bugün basın toplantısı var mesela. Bugün çarşamba. Klasik olarak çıkıyor zaten kameraların karşısına. Ömer Çelik'e mesela bu soru sorulmalı Cahit Özkan'a. Ve Ömer Çelik'e demin size ön sözünde okuduğum o cümle hatırlatılmalı. Bu kitabın yazılmasına Ömer Çelik katkıda bulundu diyor Yalçın Akdoğan. Tayyip Erdoğan'ın ön sözünü yazdığı kitaba. Muhafazakar demokrasinin tanımını birlikte yaptık biz diye. Muhafazakar demokrasi, demokrasinin bütün kurallarını kafasına estiği zaman askıya alabilen bir yönetim mi demek? Ömer Çelik'in bence buna karar vermesi lazım ve hepimize açıklaması lazım. Erdoğan'ın bunu açıklaması gerekiyor mesela. Ama hepsinin ötesinde baktığımız zaman sadece bu muhafazakar demokrasi kitabı için değil, bize partinin ilkeleri ve kurucular kurulunun oluşturduğu şu kitapla da aynı şeyi söylemek zorunda. Çünkü burada yazanlar var ya, mesela insan haklarına ilişkin değerlendirmeler, onlar burada da var. Hukukun üstünlüğünü savunduğunu söylüyor 6. maddesinde partisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Yargının tarafsızlığını ve tam bağımsızlığını savunduğunu söylüyor. Demokrasinin tarifini yaparken demokrasiyi bir siyaset tarzı, yönetim ve denetim biçimi olarak görür diyor. Halkın denetimine açık olmak zorundayız, değil mi? Çünkü biz bugün, yani bundan tam 97 yıl önce biz hep beraber bu ülkede yaşayanlar egemenliği gökyüzünden yeryüzüne indirmiş insanlarız. Bugün devrim kanunlarının kabulünün 97. yılı. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Hepimiz için şu anlamı içermek zorunda. Madem ki biz demokrasinin tanımında halkın, insanların öncelendiği bir yönetimi bir vaat olarak getirmişiz gündeme ve içinde yaşıyoruz, o zaman bunun karşılığında insanların da söylemesi gereken şeyler var. O insanların başında da bugün Türkiye yönetenler geliyor. Önce onlar konuşacaklar, önce onlar anlatacaklar ki biz çıkıp diyeceğiz ki Yalçın Akdoğan'ın yazdığı kitap 18 sene önce evet bir manası var. Ya da diyeceğiz ki 18 sene içinde çok değişti insanlar ya. Nereden nereye? AKP demokrasiye inanmayan bir parti. Ya da diyeceğiz ki yayının başlığında olduğu gibi. Ya bizde vardı, niye zahmet ettiniz? Biz saklıyorduk zaten. Gerektiği zaman, günü geldiğinde suratınıza çarpabilmek için. Çok değerli bir abimizi kaybettik. Adana'dan pek çoğunuzun tanımadığı ama yaşadığı yerle özdeşleşmiş insanlardan bir tanesi Kenan Kutay hayatını kaybetti. 55 yıllık bir öğretmen ama öğretmenliğin dışında yaşadığı yeri, kültürü unutmamak, unutturmamak için fotoğraflayan, küçük yerel gazetelerde bunları yapan, emekleri çok görülmeyen insanlardan bir tanesi. Onun için rahmet diliyorum her şeyden önce. Bugün bu yayın yapılırken Türkiye bir yandan da demokrasi mücadelesini tekrar gündeme getiren bir ülke. Neden? Çünkü bu hiç bitmeyen bir mücadele olacak bizim için. Demin dedim ya, 97 yıl önce bugün devrim yasaları kabul edildi Türkiye'de. Eğitimle ilgili olarak, hilafetin kaldırılmasına bağlı olarak, eğitimle ilgili olarak insanların hep beraber aynı eğitim sisteminde, aynı olanaklardan yararlanarak okumalarının, yazmalarının, öğrenmelerinin önü açıldı. Ve biz o mirasın üzerine otururken bir yandan bugün 18 sene önce yazılan bir kitabı tartışmak zorundayız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı hep söylüyoruz. Çünkü bu bir zenginlik. Biz farklı düşüncelere sahip insanlarız. Çünkü farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız hepsi farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey kocaman bir vatan. Ve o vatan ki üzerinde iyi yaşamak ama birlikte iyi yaşamak düşüncesinde, azminde ve kararındaysak eğer, ki öyleyiz, o zaman konuşmamızı gerektiriyor. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden. Çünkü ancak bunu yaparsak birbirimizden korkmamayı öğreneceğiz. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diye neler yapabileceğinizi biliyorsunuz. Patreon'dan desteği, işte unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atıp katkıya, katkıda bulunmanın yöntemleri nelerdir diye sormayı falan. YouTube'dan izleyenler için şu yukarı doğru baş parmak var ya, beğeni tuşu, onu kullanmanın önemini bir kez daha hatırlatayım. Çünkü aynı zamanda YouTube'a bu videonun başkalarına da tavsiyesi şeklinde yansıyacak. Ama hepsinin ötesinde en büyük desteğiniz, en büyük katkınız hiç değişmedi, hiç değişmiyor, hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek, farklılıklarımızı gözeterek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu güzel, şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.